Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya bizlerle birlikte. Cem, hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk Açıl.
Önemli bir haftaya başlıyoruz. Zira seçim öncesindeki son hafta. Piyasadaki fiyatlamalar nereden nereye gelecek? Bundan sonrasında süreç nereye doğru evrilecek? Bir yandan bunlara bakıyoruz. Öbür taraftan tabii Nisan ayı içerisinde bayram tatili var. Onun öncesinde de acaba pozisyonlanmalar nasıl şekillenir? Biraz bunlara bakmak lazım. Yabancı yatırımcının bakışı, içeride faiz artırımı sonrasında ortaya çıkan tablonun yansımaları bugün konuşacağımız konulardan başlıcaları olacak diyebiliriz. Diğer taraftan yine yurt dışı piyasalara dönüp baktığımız zaman da geçtiğimiz hafta Jerome Powell'ın konuşmasının içerisinde iş gücü piyasasında hızlı ve beklediğimizden daha fazla bozulma gerçekleşecek olursa indirim hızını buna göre uyarlayabiliriz şeklinde birkaç kere de tekrarladığı ifadeler vardı. Dolayısıyla bunların piyasa üzerindeki etkilerini belli ölçüde değerlendirmek gerekebilir. Piyasa şimdi daha önce özellikle bu kadar da hızlı faiz indirimi olmayacakmışı fiyatlamaya başladıktan sonra şimdi acaba Powell'da bu kadar konuştuktan sonra biz yeniden bu pozisyonları hem bono tahvil piyasasında hem hisse senetlerinde bir miktar artırmalı mıyız diye tartışıyor kendi içerisinde. Diğer taraftan yine işsizlikle ilgili parametrelere baktığımızda da Amerikan Merkez Bankası'nın yıl sonunda %4'ler civarında bir işsizlik beklediğini anlıyoruz. Ancak eyalet bazında bakıldığı zaman 20'nin üzerinde eyalette şu an itibariyle resesyon sinyali, işsizlik parametresi üzerinden baktığımızda SAM kuralına göre bir işsizlik üzerinden resesyon ihtimalinin arttığı sinyalini aldığını gözlemliyoruz. Geri kalanında şu anda yok ama burası Fed'in önümüzdeki dönemde gözleyeceği parametrelerden bir tanesi olmaya namzet gibi görünüyor. PIMCO'dan BlackRock'a birçok şirket fon yöneticisi acaba yeniden özellikle getiri eğrisinin kısa tarafındaki bonolarda pozisyonlanmak gerekir mi diye bakmaya devam ediyorlar. Diğer yandan ticaret savaşları sürüyor. Çin'in AMD ve Intel çiplerinin Çin'deki kamu kurumlarında kullanılmasını yasakladığını, kamudaki bilgisayarların tamamını değiştirdiğini anlıyoruz. Bununla ilgili açıklamalar geliyor. Bir taraftan bunları takip ediyoruz. Amerika'dan çekirdek PC rakamı, hane halkı harcamaları rakamı ki aslında Fed'in beklediği ana enflasyon göstergesi burası. Bunu göreceğiz bu hafta itibariyle. Diğer taraftan yine Çin'le ilgili haber akışı devam ediyor. Orada da Çin Başbakanı Li Xiang'ın yapmış olduğu açıklamalar var. O da diyor ki şu an itibariyle alınan önlemler yetersiz demek için oldukça erken. Biz bu noktadan sonra zaten desteğimizi artırmış durumdayız. Bunun olumlu yansımasını göreceğiz. Daha da agresif bir fiyatlamaya doğru gitmekten imtina ettiklerini görüyoruz. Ama Yuan da bu arada onshore özellikle değer kaybetmeye devam ediyor. Orada bir parça gönüllü istekli devalüasyonu var Çin Halk Cumhuriyeti'nde yönetimin. İçeride mevduat faizlerinde bayağı yukarı geliş oldu. Özellikle faiz kararının ve likidite önlemlerinin ardından şu an itibariyle baktığımızda bir 3 ay arası mevduat faizi kabaca 2 puan geçen hafta artış gösterdi ve %55'lerin üzerine %56'lara doğru gelmiş oldu. Bunların yansımalarını da belli ölçüde değerlendireceğiz. Uzunca bir özet yaptım sana ama süper. Önce bir hızlı hızlı yurt dışını toparlayalım, sonra Türkiye tarafını daha detaylı konuşalım istersen. Özellikle Amerika'dan kaynaklanan o söylem değişikliğinin fon akımlarında ve fiyatlamalarda bir farklılaşma yol açmasını bekliyor musun?
Öncelikle çok teşekkürler. Her sabah bu özeti dinliyorum bu arada ve böyle bilgilenerek yola çıkıyorum. Şöyle Açıl, şimdi tabii işsizliğin aslında sorun olduğunu geçen programda da seninle konuştuk. Şöyle, tarım dışı istihdam rakamı birden çok ciddi bir düzeltmeyle karşılaştı bir önceki ay. Yani 350 binden 230 binlere indi. Şimdi bu hani öyle bir düzeltme ki 3'te 1 hani düzeltme. Beraberinde bir sonraki ay açıklanan datada da %3.9 işsizlik datası açıklandı. Şimdi buna hiç değinilmedi bir süre. Halbuki 3.9 son 2 yılın en yüksek işsizlik rakamı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani eğer bir resesyona gidişten bahsediyorsak, iş gücü piyasasının bu kadar önemsendiği, bu kadar önemli bakıldığı ve resesyon üzerinde bu kadar etkili olduğu bir piyasada 3.6'dan 3.9'a çıkan bir işsizlik oranı beraberinde tabii ya hızlı bu iş olacak galiba. Biz tamam hani öteledik, Fed'e de inandık. 6 ile başlamıştık sene başında, 6 faiz indirimi bekliyorduk. Diğer taraftan Fed 3 diyordu. Biz 5'e indik, 4'e indik, Fed seviyesine kadar geldik. Ama herhalde şimdi bu işsizlik datasıyla beraber daha erken veya daha yüksek faiz indirimlerle karşılaşabiliriz diye piyasa düşünmeye başladı. Yani bu işsizlik datası baştan beri büyük sorundu. Powell bunu dile getirince defaatle tekrar gündeme oturdu. Önemlidir. Eninde sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir faiz indirimi göreceğiz. 5,5 politika faizi, 3,1 enflasyon aradaki farkı kim ödüyor sorusunu beraberinde getirir. Ve mutlaka aşağı doğru gelmek durumundadır. Ve zaten Fed de tavrını ortaya koydu. Şimdi Haziran mı Temmuz mu o konuşuluyor ama bence büyük ihtimalle Haziran ayında artık faiz indirimi başlar. İş gücü piyasasındaki bozulmayı da Powell önden sinyallediği için görmeye devam ederiz diye düşünenlerdenim ben açıl.
Özellikle tabii Amerika tarafında yaşanan gelişmelerin fon akımları üzerinden çok doğrudan etkisi var. Bir tabii yandan ki da sadece Amerika tarafı değil, işte Avrupa Merkez Bankası'nın indirimi erkene çekeceğim söylemi, İsviçre Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz indirimi, gelişen piyasalarda Brezilya'dan, Meksika'dan gelen hamleler, bunların hepsi bir şey söylüyor aslında bakacak olursak. O hani bize doğru o ortamdaki ilgiyi, alakayı hangi noktadan sonra daha cazip hale getirir? Biz tabii geriden geliyoruz. Neden? Çünkü biz hala faiz artırım döngüsü tabii içerisindeydik. Tabii. Şimdi bitti derken bir tane daha yapmak durumunda kaldık. Hani bir yerde indirim coşkusuna doğru dönecek ki fon akımında sermaye kazancı elde etmek için özellikle bono tahvil tarafı üzerinden giriş olsun.
Kesinlikle katılıyorum. Tabii şu anda hani fon yöneticileri dönüp baktığı zaman dünyada faiz nerede var diye. Yani şu anda her yerde var da indirim furyası başladıktan sonra faiz nerede var diye baktıklarında Türkiye ön plana çıkacaktır. Fakat şunu da unutmamak lazım denklemin içinde açıl. Fed bilançosu işte 2008 800 milyar dolar. En yüksek 8.7-8.8 milyar dolar. 9'a çok yaklaştı. Şu anda 7,5 trilyon dolar. Yani şimdi 800 milyar 9 trilyon 7,5 trilyon. Yani Fed bilançosu daralmaya devam ediyor. Şimdi bu coşku hızla artarken aslında likidite genişlemesi de vardı dünyada. Şu anda bilançoyu daraltıyor bir anda. Önemli oranda daraltıyor. Daraltmaya devam edeceğini söylüyor. Fakat faiz arayışı ortaya çıkarsa tabii Türkiye orada parlayacak. Yani bir tarafta önemli bir faiz var. Ve metinlere girmiş de reel olarak Türk lirası değerli kalmaya devam edecek diye bir cümle var. Merkez Bankası metinlerine de girmiş. Yani biz aslında yabancıya diyoruz ki açıl gel artık. Yani bak yüksek faiz veriyoruz. Tamam eski istediğin, eski bildiğin düzene de döndük. Döviz de çok artmayacak. Bunu da gör. Aradaki reel faizi almak için gel artık. Peki yabancı geliyor mu? İşte 45'ken politika faizi baktık. Son haftalarda çıkış hızla devam ediyor.
Gelmeyi 7-8 bırak. Hafta zorlu geçti.
Yani tahvil bono piyasasına bak. Açıldı 2,5 milyar dolarlık şey kalmış. Piyasanın %1.9'u. Komik yani. Hani gelmeyi bırak. Adam bir giriyor ama tekrar çıkıyor. Şimdi bu faiz artışıyla bakacağız. Hani bunu da deneyeceğiz. Yani bu faiz artışı geldi. Globalde faiz indirimi tamam çok bahsediliyor. Haziran mı Temmuz mu bu mu ama faiz indirimi başlamadı henüz. Yani faiz indiriminin başlamasıyla beraber bizde böyle bir talep oluşmaya başlayabilir. Henüz yok. Çünkü kendi işlerinde herhalde başka riskleri de sistemin içinde değerlendiriyorlar. 50 faize geldik bakacağız. Çünkü o portföy akımlarının hızlanmasına ve Türkiye'ye girişine ihtiyacımız var bence. Neden var? Bizim ne kadar düşse de 127 milyar dolardan 71.6 milyar dolara indi yaklaşık açıl. Bir kur korumalı mevduat var orada duruyor hala. Ve baktığın zaman hani şöyle bir doğrulama yapıyorum. Döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatları oranı 38'e kadar inmişti. Bu hafta 41'e çıktığını görüyorum. Çünkü bir nokta parite etkisinden arındırılmış 2 milyar dolar yine DTH'da artış gördük. Yani 2 haftadır DTH'da önemli artışlar var. %41'e çıktı. Ama nereden geliyordu bu ilk KKM oluştuğunda? 55'ten geliyordu. Yani kalan 71 milyar dolarlık kısım aslında dövizci ağırlıklı olarak. Onu mutlaka orada bloke etmek lazım veya Türk lirasına döndürmek lazım. Çünkü çok öncelerde Türkiye'ye güvenin arttığı, Türkiye'de her şeyin çok iyi gittiği, akın akın yabancının buraya geldiği dönemlerde döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatı oranı neydi diye bakarsak 35-40 da açıldı aslında. Aslında bu seviyelerdeydi. Ama korku, panik vesaire geçmiş, işte faizlerin düşük kalması o bu falan 55'e kadar çıkarttı. KKM'yi ortaya koydun, 38'e indi, şimdi 41'e geldi ve orada 71 milyar dolar hala bir risk olarak duruyor. Dolayısıyla bunu karşılayacak olan bir döviz arzı, içeriye bir döviz girişi olması lazım. Bu da en büyük olasılık yabancı olarak görünüyor. Ha, bir şey daha koyalım ortaya. Tamam, yabancı gelmezse ne olacak? Haziran, Temmuz, Ağustos, geçen sene 60 milyar dolar bir turizm gelirim var. Bu sene onun üstüne çıkmayı bekliyoruz turizmde. Benim de çok görüştüğüm turizm sektöründeki büyük zincirler var. Hani gördüğüm kadarıyla bunun üstüne bu sene doğru gideriz. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında bir döviz girişi gerçekleşir. Ama onunla birlikte bir yabancı portföy yatırımının da sıcak paranın da içeri girmesi lazım ki ben artık o kur korumalı mevduatın yaratma potansiyeli olan riskten kurtulayım.
İki tane şey soracağım. Bir tanesi KKM'den hani çıkış istiyor tabii ki ekonomi yönetimi haklı olarak ama tabii. Bunun için bir acelesinin de olmadığını anlıyoruz. Dolayısıyla aslında elbette bu dönemki gibi kuru dönemlerde yani şu anda ne para girişi var hatta bir miktar çıkışı var. Özellikle yabancı yatırımcı için söylüyorum bunu. Ama bir yandan cari açık küçülmüş, döviz ihtiyacı nispeten düşük. Buradaki dengesizliği yaratan seçim öncesindeki hane halkı ve tüzel kişilerin döviz talebi. Seçim sonrasında bu atlatılabilir ya da değişebilir ya da kur hareket etmediği için, yani seçimden sonra kur gidecek diye alınıyor çünkü. Veya işte ekonomi yönetiminde bir değişiklik olacak mı deniliyordu. Faiz artırma herhalde o kaygının bir kısmını atmaya yardımcı olmuştur. Ama diğer taraftan seçim sonrasında oluşabilecek ortam şu anki kadar yoğun bir talep içerir mi, içermez mi bunu sorabiliriz. Eğer diyelim ki içerdi, o zaman kur korumalı mevduatı yeniden bir miktar cazip kılarak likidite girişi olana kadar burayı dengeleme şansı olmaz mı? Olur. Neden? Çünkü kur korumalı mevduatın şu an itibariyle maliyeti geçmiş dönemde olduğundan daha farklı. Bunu da şunun için söylüyorum. Eskiden faiz 8,5, mevduat faiz 13-14 iken kur korumalı mevduatın maliyeti bindirdiği yük çok yüksekti ve yönetilebilir olmaktan çok uzaktı. İdeali budur diye söylemiyorum. Ama eğer hakikaten kuru bir dönem varsa o zaman şu anda faizin, normal faizin, Türk lirası faizinin 55'lere doğru gittiği, işte KKM faizlerinin 30-35 arasında bir yerde olduğu yerde KKM'yi biraz daha cazip hale getirip dönemsel olarak burada çok da fazla maliyete maruz kalmadan bir şekilde o dönemi geçirmek için yeniden kullanılabilir. Eğer giriş olursa o zaman zaten çıkışını hızlandırabilirsin gibi. Yani tabii, bunu bir enstrüman olarak da istememekle birlikte bu tür dönemlerde kullanma şansı olabilir mi?
Tabii bu enstrüman zaten bakma o dönemde gerçekten sistemi kurtardı diyebiliriz. Yani çok açık ifadeyle aslında sistemi toparladı diyebiliriz. Daha büyük risklerden toparladı. Evet haklısın. Yani kur korumalı mevduatı daha cazip hale getirebiliriz. Biraz daha getirebiliriz.
Ya benim aslında yani buradaki, bu getirisi ve bir politika aracı olsun diye demiyorum ama evet, dönemsel olarak
olması gereken şey yani. Olması gereken şey bu gibi duruyor. Çünkü bu kuru dönem senin tabirin çok güzel bir söylem aslında. Bu kuru dönemde ne oldu? Niye hane halkı bu kadar işte seçim sonrasında bir devalüasyon ihtimalinden bu kadar çok dillendirerek ondan ona kime sorsan seçim sonrası bir devalüasyon olacak mı olmayacak mı haline geldi. Çünkü rezerv değeri de açıldı. Hani o 20 milyar dolar yandı. 117 milyar dolar brüt rezerv. 19 milyar dolar net uluslararası rezerv. Swaplar hariç çok iyi bir başarı sağladık diye burada ben seninle konuşmuştum. Eksi 45 milyar dolara indi swaplar hariç rezervlerimiz derken orada da yine önemli bir artış yani eksilişle karşı karşıya kaldık. İşte 60'lar civarında falan. Yani dolayısıyla ortaya çıkan tablo hem rezervlerin eridiği çünkü sistemle mücadele etmek durumundasın. Hem bir devalüasyonun halk tarafından çok dillendirildiği ve beklendiği hem de döviz girişinin olmadığı aksine döviz çıkışının olduğu halk tarafından dillendirilmenin de DTH'ların artmasına neden olduğu bir dönem. Bence Merkez Bankası hamleyi, ondan da bahsettin çok doğru. tam zamanında kredibilite erimesini çok güzel çevirdi. Yani hiç beklenmeyen bir yerde 500 bas puanlık faiz artışıyla kredibilitedeki soru işaretlerini ve çizikleri bir anda giderdi. Yani seçim öncesinde faiz arttıramaz. İşte odur, budur, siyasi baskı olur, o, bu falan.
Bayağı risk çünkü yani seçim öncesinde faiz arttırmak. Yani tabii şöyle bir şey var. Seçim öncesinde faiz arttırıp seçimin sonucu üzerindeki potansiyel etkilerden sorumlu kılınma riski var.
Evet.
Öbür tarafta seçim sonucu iktidarın istediği gibi olur olmaz ama eğer olmayacak olursa daha sonrasında gidip bir faiz indirimi için bildirim yaptığında elde edebileceğin tepkinin yansıması da var.
Kesinlikle.
Hani, dolayısıyla erken yol almanın burada çok büyük bir avantajı var gibi görünüyor normalde ama tabii iki tarafı da zorlu bir tercihti.
Çok doğru ve ama orada çok sonuçta yaptığı eylemle o kadar önemli mesajları verdi ki bağımsız davranıyorum. Yapmam gerekeni yapmam gerektiği zamanda yapıyorum. Siyasetten bağımsız. Ayrıca siyasetin desteği de arkamda. Şimdi bütün bu mesajlar aslında herkese yani bütün yatırımcılara verilen mesaj. Yabancı yatırımcılara da dahil. Dolayısıyla politika, para politikası doğru. Para politikası doğru gidiyor. Ha şeyleri konuşabiliriz saatlerce. Tamam bu kadar yüksek faiz iyi güzel de şirketlere yansıması ne olacak? Kısa vadede bu şirketler öz kaynak %30-35, yabancı kaynak 65-70 krediyle dönüyorlar. Hani bu kredi faizleriyle bu şirketler nasıl dönecek? 3'er aylık borçlanmışlardı. 3'er aylık dönüşler hızla devam ediyor. Ne zamana kadar? Hani bir nakit akışı yaptığında elinde kime kadar? Burada neler olacak? Hani bunları konuşuruz veya neler olma riski var? Bunları konuşuruz. Bunlar ayrı risklerdir. Ama para politikası olarak baktığın zaman açıl gidişat doğru. Yani ben yapmam gerektiği zamanda sıkılaştırmayı yapıyorum. Mesajlarımı veriyorum. Bağımsız hareket ediyorum. Faizi arttırmam gerektiği yere kadar arttıracağım. Ondan sonra da hızla düşüşünü sağlayacağım. Hızla düşüşünü sağlamak da aslında şirketlere mesaj. Biraz dişinizi sıkın. Hani ben bu enflasyonla mücadeleyi önceledim. Kurdaki artışa izin veremem. Çünkü kurdaki artış çok büyük bir artış gerçekleşirse veya devalüasyon diyelim. Bunun geçişkenlik etkisi seninle de konuşuyorduk. Hani artık hemen oluyor ve neredeyse yarısına yakın oluyor. Senin söylediğini de tekrar ediyorum. Yani dolayısıyla ben kurdaki artışın enflasyona geçişinin önünü tıkamak zorundayım. Herkes biraz dişini sıksın ki ben bunu hızlıca halledeyim. O yüzden sert bir faiz artışı. Yani şimdi mesela çok konuşulan diğer bir konu da şu. Niye ilk başta bu kadar yüksek faiz artırıp baştan aslında bazı daha aşağıda bir yerde tutup da şey yapılmadı.
Bu haklı bir eleştiri olabilir.
Haklı bir eleştiri olabilir ama dikiz aynasından bakıyoruz. Yani öyle bir karar alınıp yavaş yavaş bir deneme yöntemiyle gidildi. Veya başka dinamikler vardı işin içinde bizim şu anda bilmediğimiz. Ama sonuç itibariyle o geçti artık. Burada hızlandığını görüyoruz artık. Yani burada ivmeleniyor şey. Nereye kadar gerekirse gideceğim mesajı var. Bence para politikası doğru. Diğer yansımaları ayrı kenarda tutuyor.
Yani son bir fark olarak bir önceki seçimle şu anki seçim arasında buna hani dövize dönüş negatiftir. Ama pozitif olan tek tarafı bunun özellikle daha önceki seçimden evvel Türkiye'den çok ciddi bir kaynak çıkışı yaşanmıştı.
Kesinlikle.
15-16 milyar dolar civarında bir kaynak çıkışı olmuştu. Seçimden sonra yeniden yeri girdi. Evet. Şimdi öyle bir kaygı olmadığını, hani dövize dönüşün olduğunu fakat KKM'den çıkışla dövize döneninde veya diğer türlü dövize döneninde içeride sistemde kaldığını anlıyoruz. Hani bu belki daha olumlu tarafı olarak değerlendirilebilir. Dövize dönüş kötü elbette ama hani bu tarafa gelmesi yani çünkü o zaman da 8,5 faiz varken dövize dönüş veya yurt dışına çıkış tartışıyorduk. Şimdi hani faiz 50'nin üzerinde buna rağmen dövize dönüş varsa hani bunu bir seçimden sonra izlemek lazım tabii.
Çok haklısın ama tabii bu dövize dönüş, ya şöyle algılar da çok kolay kırılmıyor açıl. Yani son 6-7 senedir neyse biz bu düşük faizle dövizdeki ataklar, hani 6-7 sene bile değil daha bile erken, hani çok can yaktı dövizde olmayan kalanlar için. Ve bu artık öyle bir şey ki algı halinde yani aman ne zaman dövizde bir şey olacak, aman ne zaman dövizde bir şey olacak. Halbuki o 6-7 sene öncenin daha öncesine git. Yani bu 25 senedir hani Türk lirası orta uzun vadede mutlaka dövizi döver mottosu vardı. Ve öyleydi de uygulamada da. Mutlaka Türk lirası dövizi döver. Niye? Faizi yukarı çekiyorsun. Belli bir noktadan sonra dövizle halledebiliyorsun. Yani dövizi belli bir seviyede tutmayı halledebiliyorsun. Bu böyleydi yıllarla. Şimdi son 5-6 senenin hafızalara giren kısmı da kolay gitmiyor. Şimdi o yüzden sokaktaki adam mutlaka bir devalüasyon olması lazım diyor. He, hiç mi dayanağı yok? Var tabii açıl. Yani sen eğer devalüasyonu enflasyonun bu kadar altında götürürsen, Şubat enflasyonu 3 beklerken 4,5 gelirse, devalüasyonu 3'te tutmaya ısrar edersen, arada büyüyen fark business'ı negatif etkileyecek. Business ne? İhracat, ithalat, turizm. Türkiye'de baktığın zaman üçlü 250 milyar dolar, kabaca söylüyorum 350 milyar dolar ithalat, 250 milyar dolar ihracat, 60 milyar dolar turizm. Türkiye'de business bu. Ben peki ihracatı ne yapacağım? Ha tamam, şimdilerde çok söylenen veya geçmişte de çok söylenen bir şey vardı. Kurun ihracat üzerindeki etkisi minimal. Yani anlıyorum, verimlilik vesaire, yani iktisadi temeller okey. Ama kurun etkisi minimal falan değil. Yani ihracat üzerindeki etkisi, öyle bir şey yok. Kurun ihracat üzerindeki etkisi yüksek. Yani bunu uygulamalı olarak da çok gördük biz aslında. Yani ne olduğunu. O yüzden tabii kuru bu kadar aşağıda tutarak gitmek de business'ı bozacak. Ama ekonomi yönetimi bence her şeye çok dikkatle bakıyordur. Hani bir tarafta business'ı ne kadar bozabilirim enflasyonla mücadelede hızlı yol alabilmek için. Bence bu dengeyi kurmaya çalışıyor açıl. Yani bir tarafta tamam, İş dünyasını, üretimi, ihracatı zorlayacağım. Bunun farkındayım. Ama diğer tarafta enflasyonu mutlaka belini kırmam lazım. Birinci önceliğim de enflasyonun belini kırmak.
Şimdi döviz konusundaki beklentinin üzerine bir parça değerlendirme yapalım tabii istersen. TL taşımayıp dövize dönmenin maliyeti diye baktığın zaman 1-3 ay arasında mevduat faizi %55'e geldi. %55-56'ya geldi. Dolayısıyla hani düz TL mevduatta şu anda 52'leri, 53'leri çok rahat bulabiliyorsun. Yüksek montanlı parada daha da üstüne gitme şansın zaten rahatlıkla evet olabiliyor. Ha bu arada döviz dönüşümlü mevduattan TL'ye geçiyorsan karşılığında hani dönemsel olarak 65'ler, 70'ler dile getiriliyor. 70 daha görmedik de 60-65 arasını biliyoruz. Şimdi şu anki kur 32 lira. Bunun üzerine faiz yedirdiğinde başa baş noktası bir yıl sonra, yani işte Mart 2025'e geldiğinde kuru 49,5-50 lira bandında beklemeni gerektiriyor. Yani önümüzdeki bir yıl içinde şu an 32 lira olan kurun 50 lira seviyesinin üzerine çıkması lazım ki senin döviz tarafında pozisyonlanman haklı olsun. Bunu bekleyen vardır, beklemeyen vardır. Ona bir şey diyemez kimse ama sonuçta TL'den vazgeçmenin aylık maliyeti kabaca 4,5-5 puan. Sen olsan alır mısın, almaz mısın, ne dersin?
Yani şöyle, tabii ki bir sürü şey barındırıyor bu sorunun içinde. Her zaman konuştuğumuz işte riskin var mı, döviz riskin var mı, yok mu, hani vesaire.
Tasarruf üzerinden konuşalım.
Direkt konuşalım. O zaman şöyle, hani böyle direkt yüzdesel artışlardan ziyade açıl. Döviz arz talebini takip ediyorsun. Yani çünkü döviz arzı olması lazım ki şey geri gelsin. Biraz evvel konuştuklarımız ne? Yani döviz belli bir seviyede kalsın. Ama ben bunu tutmak için rezerv yakarak bunu belli bir seviyede tutmaya gayret etmem çok süreklilik arz edebilecek bir durum değil. Geçmişte yaşadık. Peki ne olması lazım? Ya buraya döviz girmesi lazım. En erken ne zaman girer? Haziran, Temmuz, Ağustos turizm gelirleri 65 milyar dolar. Az mı? Çok. O 71 milyar dolar kenarda duran KKM'yi dengeleyebilir. Daha önce ne olması lazım? Daha önce yabancı portföy yatırımı gelmesi lazım. Geliyor mu? Valla son her hafta bakıyorum Merkez Bankası'nın açıklanan rakamlar, her hafta çıkıyor. Bir miktar geldiler, şimdi çıkıyorlar. Şimdi benim onu tutmak için ne yapmam lazım? Faiz artırıyorum. Mevduat faizini yukarı çekiyorum. Gelinen seviye, yani rakamsal olarak söylediğin için de onu da söyleyeyim. Gelinen seviye artık yani Türk lirasının cazip olduğu bir seviye bence. Çünkü buradaki temel enflasyon. Yani enflasyonu yıl sonu kaç bekliyorsun? Merkez Bankası 36 bekliyor. Bu hani Nisan-Mayıs aylarında 70'in çok üzerine gidecek belli ki. Çünkü işte Şubat ayı 3 beklenirken 4,5 geldi. Enag'la TÜİK bakıyorsun, TÜİK Enag'ın üstünde. Yani dolayısıyla burada önemli bir şey var, 6,7, 4,5, hani nereye, Mart'ta göreceğiz. Mart'ta çok düşük gelecek gibi durmuyor. Hani dolayısıyla buralarda enflasyon yıl sonu ne kapatır sorusu bence önemli. Ama net soruna cevap vereyim. Ben Türk lirası ağırlıklı gitmeyi tercih ederim.
Ne kadarını portföyünün TL'ye doğru döner, ne kadarında döviz ya da dövize bağlı enstrüman taşırsın?
Tamamen absolute return, yani tamamen getiri tek sadece vadeli mevduat getirisi diyelim veya repo getirisi odaklı yönetilen bir portföyde benchmark olarak, kriter olarak. Ya ben yine %35-40 civarında bir döviz pozisyonu belki taşırım ama kalan kısmının tamamını Türk lirasında taşırım.
Hisse?
Hisse tatlandırıcı olarak daha önce de konuştuk. Bir miktar hisseyi tutabilirim ama bu seviyelerde, bu faiz seviyesinde hisse senedi piyasasının kalıcı bir yükselişi sürdürmesini çok zor görüyorum artık. Çünkü ya burada hisse senedi piyasasından ziyade açık daha geniş tabir, genel tabirlerle konuşalım. Riskli varlıklar, risksiz varlıklar. Risksiz varlıklar bu kadar yüksek getiri sağlarken riskli varlıktan daha yüksek bir getiri beklemenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. O yüzden hisseyi biraz yine tutarım ama %5'ler civarında bir Türk hisse senedi taşırım.
Yabancı gelecekse?
Yabancı gelirse tabii şey değişir ama görmem lazım. Yani bir
geldiğini görüp ondan sonra mı girersiniz?
Ondan sonra nereye girdiğine bakarım, ondan sonra girerim ama burada da şey önemli. Faiz düşüşü ne zaman olacak? Yani yabancı da şimdi kendi ülkesinde de yani S&P, Nasdaq geçen sefer de konuştuk. Tatlandırıcı olarak bulunması gereken endeksler bence. Dow Jones son hafta iyi gitti ama Dow Jones'u bir kenara bırakarak söylüyorum. Yani portföylerde S&P, Nasdaq bulundurmak Türk hisse senedi piyasasına girmekten daha cazip olabilir bir yabancı için. Henüz. Yani önce tahvil piyasasına gelmeleri lazım açık. Çok düşükler ve oradaki faiz cazibesinden yararlanmaları lazım. Bizim de bunu takip etmemiz lazım. Bir de portföyde ne bulundurursun daha dersen altına devam ederim. Başka bir şeye geçti bence. Yani %20-25 düzeyinde de altın tutarım ama bunları sayarken tabii altın da döviz cinsi, S&P, Nasdaq da döviz cinsi, sen hepsini dövize döndün deme. Çünkü future piyasada bunları aldığım zaman dövizden arındırılmış olarak da sadece yükselişlerine yatırım yapabiliyorum.
Şimdi bir iki senaryo çalışmasıyla bitirelim mi?
Lütfen.
Seçim bitti. Gelecek hafta pazartesi günü geldim. Masana oturdum. Her şey İstanbul seçimine odaklanmış durumda ya. İstanbul seçimi üzerinden konuşalım. Tabii ki Türkiye'nin tamamı çok değerli ama siyaseten tartışma artık oraya odaklandığı için buradan soruyorum. İstanbul'da her şey olduğu gibi devam ediyor. Pozisyonunda herhangi bir değişikliğe yol açar mı seçim sonucu?
Açmaz açın. Yani ben bu seçimin sonucunun çok pozisyonlarımda değişikliğe neden olmasını beklemiyorum. Çünkü sonuç yani İstanbul'u yani biz bu yaptığımız para politikası veya ekonomik eylemlerden dolayı İstanbul'u kaybettiği dönmez diye düşünüyorum. Hani bu benim düşüncem. Senaryo bazlı konuşuyoruz.
Diğer senaryo işte İstanbul'da başkan değişikliği yaşandı. AK Parti adayı Murat Kurum diyelim ki kazandı. Sen geldin pazartesi masaya oturdun. Pozisyonda değişiklik olur mu?
Yani pozisyonunda değişiklik olmaz. Belki biraz daha hani dövizden TL'ye doğru bir miktar daha belki kayış söz konusu olabilir ama yani genel pozisyonunda bir değişiklik olmaz açıkçası. Yani seçimin çıktısının senaryolar bazında benim pozisyonumu değiştirmeyeceğini.
Başkan düzeyinde değişiklik olmaz diyorsun. Fark olsa bile başkan düzeyinde benim pozisyonumu değiştirmez diyorsun. Peki o zaman bir sonraki faza geçiyorum. Seçim sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bir anayasa değişikliği veya bununla ilgili bir referandum tercihi. Bu senin fon yöneticisi olarak pozisyonunu nasıl etkiler?
Belirsizlik yaratır. Açık, biz fon yöneticileri belirsizlik tarafında çok rahatsız oluruz yani. Yani bir anayasa değişikliği için yeni bir sürü politik şeyler, işte bu siyaset ve ekonomi arasındaki bağın tekrar kuvvetlenmesi, onlar bizi biraz rahatsız eder açık.
Dolayısıyla o dönemde öyle bir durumu gözden geçiririm.
Geçiririm. Evet.
Yani bir tur daha seçim gelecekse hani 4 sene seçimsiz
mutlaka
ortam derken.
Mutlaka gözden geçir.
Nasıl değişir tercihlerin?
Risklerimi kısarım. Yani daha risksiz tarafa veya potansiyel yükseliş olan tarafa doğru kayarım. Yani çok açık açık da bunu tabii ifade etmek çok kolay değil ama hani riskli varlıklardan direkt en risksize doğru kayarım.
Peki o zaman döneyim birazcık yatırım fonları üzerinden sorayım sana. Son Lütfen. Dönemde yatırımcıların bu taraftaki ilgisini hangi tarafa doğru kaydığını görüyorsun? Evet. Yatırımcının bireysel kendi portföyündeki tercihleriyle fondaki tercihleri arasında fark var mı? Bir de bunu sorayım sana. Hani bir tarafta başka bir şey tercih edebilir ama fonda TL cinsi enstrümanlar daha öne çıkabilir veya tam tersini yapabilir. Çünkü fonların getirisi mevduat getirisiyle kıyaslandığında özellikle para piyasası fonlarında hala daha yüksek.
Oraya dönüş görüyoruz açıl. Çünkü yani şöyle bir yuvarlak söyleyeyim. Bizim de para piyasası fonumuz var ve oldukça başarılı gidiyor çok şükür. Şöyle söyleyeyim. Hani 58,5'lar aslında bileşik faiz olarak söz konusu ve her an likit. Yani sen bugün aldın, sattın, 58,5 alarak gidiyorsun. Para piyasası.
Yani vade beklemeden istediğin anda bir haftada, 3 günde, 5 günde ya da 1 günde o faizden faydalanabiliyorsun para piyasası fonunda.
Çünkü öbüründe vadeli mevduat biliyorsun şey, hani bozdurduğun zaman faizini alamıyorsun veya işte bir sürü yan şeyleri var. Ayrıca stopaj yok para piyasası fonlarında Nisan sonuna kadar. Vadeli mevduatta stopaj var. Yani bu avantajlarla birlikte para piyasası fonları şu anda çok cazip halde. Ve yatırımcılar tarafından da ciddi teveccüh görüyor, öyle söyleyeyim.
Yani stopaj avantajının devamına dönük bir beklentin var mı?
Nisan sonunda tekrar uzatacaklarına inanıyorum açıl. Çünkü bu uzata uzata 2,5 senedir devam ediyor. Uzatmanın da aslında kamu finansmanı açısından çok büyük avantajı var. Yani bu fonların daralmasını istemeyiz. Yani herhalde kamu yönetimi veya ekonomi yönetimi de istemez.
Dolayısıyla buradan devam edebilir.
Devam
Peki mesela TL mevduat stopajında bundan sonrası için bir şey bekler misin TL'yi daha cazip kılmak için?
Yani ben seçimden sonra...
Zaten az da.
Evet. Yani düşük. %5'ler civarında ama hani daha da düşürürler mi? Ya ben bu böyle devam edebilir, böyle devam eder diye düşünenlerdenim. Açıkçası hani %5'in altına herhalde inmez.
Peki. Para piyasası fonu haricinde başka bir tercih?
Bir de yönetilen fonlar var. Yani bunları çok iyi analiz etmesi lazım aslında yatırımcıların. Yönetilen dediğim şu. Yani aslında yatırımcı ne bekliyor açıl? Şunu bekliyor. Sen benden bu konuda daha tecrübelisin. Senin tek işin bu. Dolayısıyla benim göremediğim enstrümanlara yatırım yapıp zamanı geldiğinde de onları satmanı beklerim senden. Dolayısıyla bu yönetilen fonlar tarafı bence çok iyi araştırılması gerekiyor. Çünkü çok iyi getiriler var. Yani bizim fonlarımıza da TEFAS'ta bakabilirler, Perform Portföy. Yani dolayısıyla buralarda da çok önemli getiri sağlanıyor. Yönetilen fonlar önemli bence. Çünkü yani ben de onu beklerdim yatırımcı olsaydım, anlatabiliyor muyum? Benim yerime pozisyon al. Doğru
düşün. Ben senden faydalanayım. Cem Yalçınkaya çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için Sabah Raporu'nun ilk bölümünü böylelikle tamamlıyoruz. Kısa bir aradan sonra yeniden karşınızdayız. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın.
Günaydın, iyi haftalar.
Hafta sonunun tabii en önemli gündemi, üzücü de bir olay, Rusya'da yaşanan saldırı ve bunun yansımaları. Kim yaptı, ne yaptı, Batı basınının farklı görüşü var, Rus basınından sızan başka bilgiler var, Kremlin'in açıklamaları var falan ama hakikaten olan tabii oradaki siviller oluyor.
Evet, yine 137 kişinin hayatını kaybettiği bir saldırı. DAEŞ'in üstlenmiş olduğunu görüyoruz. Açıklamada yapmışlar hatta. İşte Rusya saldırısı DAEŞ ve İslam'la savaşan ülkeler arasındaki bir savaştır diye. Ama bunun dışında tabii farklı açıklamalar da geldi. Özellikle Putin'in ikinci gün yapmış olduğu saldırıyı gerçekleştirenlerin tamamının yakalandığı, yani 4 saldırıyı gerçekleştiren artı bunun arkasındaki kişilerle beraber 11 kişinin tutuklandığını ifade etti. Ama kaçmaya çalışanların işte Ukrayna'ya doğru ilerlemeye çalıştıkları, hatta ilk bilgilere göre Ukrayna devleti tarafından sınırı geçmeleri için kendilerine bir pencere açıldığı yönünde bilgiler paylaştı. Hemen üzerine zaten Zelenski'den de değerlendirme geldi. Hani Putin'in böyle bir açıklama yapmasını beklediklerini, katliamın suçunu başka yöne çekmeye çalıştığını ifade etti Ukrayna lideri de. Dolayısıyla bu kapsamda bu karşılıklı açıklamalar sürüyor. Ama Zelenski'nin danışmanı zaten Ukrayna'nın bu konuyla hiçbir ilgisi olmadığına yönelik bir değerlendirme yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de kınama açıklaması geldi. Son dönemde Rusya'da son 20-25 yılın yanlış bilmiyorsam en büyük saldırısı olarak değerlendirilen bir saldırı.
Çeçen saldırısından bu yana.
Evet. Ondan beri en büyük saldırı olarak değerlendiriliyor. Tüm önlemlerin devamında herhangi bir yeni bir olay olmaması için tüm önlemlerin alındığını söylüyor Rusya. Ama tabii bundan sonra bu süreç, bu saldırı başka bir noktaya başka bir evreye geçiş sağlayacak mı? Rusya bunu farklı mı değerlendirecek? Bunları biraz daha zaman gösterecek gibi gözüküyor. Bu arada hani Rusya-Ukrayna savaşının da devam ettiğini söyleyelim tabii izleyicilerimize. Yani özellikle hafta sonu boyunca Rusya'nın hem Kiev'de hem Lviv'de saldırılar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Burada da özellikle yabancı ülkelerin vermiş olduğu askeri mühimmatın ve teçhizatın vurulduğunu açıkladı Rusya bu kapsamda. Dolayısıyla bir yandan da bölgede savaş ve çatışmanın devam ettiğini de hatırlatmak gerekiyor.
Peki, yine gündemde, yani hafta boyunca bunu yakından takip edeceğiz zaten. Bir taraftan da Gazze ile ilgili görüşmeler, ateşkesle ilgili tartışmalar sürüyor.
Evet, bitmeyen bir çatışma gündemimiz var ne yazık ki tüm dünyada. Burada da evet, özellikle hafta sonu ateşkese yönelik, en azından esir takasına yönelik bir adım atılacağı beklentisi arttı. Neden bunu söylüyorum? Özellikle hem CIA hem Mossad şeflerinin Doha'da olduğunu biliyoruz toplantıda. Ve cumartesi gecesi iki ismin de Doha'dan ayrılarak kendi ülkelerine giderek şu anda masadaki teklifi kendi ülkelerine anlatmak üzere ayrıldıkları yönünde bilgi paylaşıldı. Yani hem detaylar hem rehine ve tutuklu takasıyla ilgili olarak masadaki son teklif ne? Şimdi hatırlayalım, Paris'teki görüşmelerde İsrail tarafı sunulan teklifi reddetmişti öncelikle takasa ilişkin. Ancak son teklifte, yani masada görüşülen son teklif, ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kez daha İsrail'e getirmiş olduğu bir teklif olarak değerlendiriliyor. Bu teklifin İsrail tarafından kabul edildiği, kabul edilmeye ilişkin yakın zamanda bir açıklamanın da beklendiği, hatta Hamas'tan da eş zamanlı bir açıklama gelebileceği söyleniyor. Birkaç gün deniyor. Yani bu hafta ortası gibi buna yönelik bir açıklama bekleniyor. 40 rehineye karşılık, Hamas'ın elindeki 40 rehineye karşılık İsrail hapishanelerinde tutulan 100 ömür boyu hapse mahkum edilmiş kişi dahil olmak üzere toplam 700 mahkumun İsrail tarafından bırakılmasına yönelik bir anlaşma olduğu ifade ediliyor. Dediğim gibi hafta ortasına kadar kesin yanıtlar gelecek. Bunun devamında da günde 2000 Filistinlinin tekrar Gazze'nin kuzeyine hareket edebileceklerine ilişkin bir madde de olduğu söyleniyor. Dolayısıyla şu anda bugün en azından Gazze'deki durum ateşkese, esir takasına ve sonrasında ateşkese yönelik adımların daha fazla konuşulduğu bir gün. Umarım bu yönde bir çözüm de alınacaktır.
Alican, teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.